Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Ölüm Gemisi. Yazarı B. Traven. Özgün adı Das Totenschiff. Çevirmeni Adalet Cimcoz, türü roman. Say dağıtım, 3. baskı Nisan 1983. ISBN numarası maalesef yok. Bu kitap 255 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 14 Mart 2023. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kitabın kapak resmi. Kapak resminde bir gemi metrelerce büyüklükte dalgalarla boğuşurken bir resmi var. Dalga ön taraftan gelmiş, geminin burnu havaya kalkmış şekilde. Kıç tarafı ise bayağı suya gömülmüş. Arka kapak. Kazan dairesine Kartacalılardan kalma iki lamba asmışlar. Biri istim ölçüsünün önünde, ateşçi bu ölçüye göre besler kazanı. Öbürü kömür işçisinin işine yarar diye bir kenarda duruyordu. Karpit, gazolin, ispirto gibi lambaların varlığını bilmiyordu bu ölüler. Elektriğin hiç sözünü etmiyorum, oysa bir dinamo koysalar bütün gemi kavuşurdu elektrik ışığına. Ama Yorike için bir sent bile sarf etmek yazık olurdu elbet. Balıkları parayla mı beslesinler, tayfalarla yetinsin balıklar. Traven, üzerine fazla bir şey bilinmemektedir. Öz yaşam öyküsüne ilişkin bilgileri yayımcıları ile olan yazışmalarından veya güvenilir kişilere yapmış olduğu açıklamalardan öğrenmekteyiz. B. Traven sıcak mücadele döneminde nasıl kitleleri örgütleyen bir devrimci ise yazarlığında da insanı kendinde örgütleyen bir sanatçıdır. Birinci kitap. Bir Amerikan denizcisinin türküsü. Gözyaşların dinsin sevgilim, bekle beni Jackson alanında. Güneşli New Orleans'ın canım Louisiana'sında. Sevgilim denizlere gömüldüm sanır, beklemez artık beni Jackson alanında. Güneşli New Orleans'ın canım Louisiana'sında. Gömülmedim daha denizlere, gezerim bir ölüm gemisinde. Uzakta güneşli New Orleans'tan, uzakta canım Louisiana'dan. Birinci bölüm. Tuscaloosa'ya New Orleans'tan pamuk yüklemiş Anvers'e gelmiştik. Çok güzel bir gemiydi. Kör olayım atmıyorum. Birinci sınıf, made in USA. Bağlama limanı New Orleans. Hey benim güneşli gülen New Orleans'ım. Doğunun soğuk, dar kafalı, uyuşuk pamuk tüccarlarının o kurnaz kentlerinden nasıl apayrı bir şeysindir. Gemideki yerlerimizin güzelliğini anlatamam size. İşte bir donatan ki devrimci düşüncelerden ötürü gemicilerin de insan olduklarının farkına varmış. Her şey temiz, her şey güzeldi. Banyosu bile vardı. Çamaşırlarımız hep tertemizdi, iyiydi, boldu yiyeceğimiz. Tabaklarımız, bıçaklarımız bile temizdi. Çatallarla kaşıklar da öyle. Sağlık ve esenlikleri korunsun diye gemicilerin yatıp kalktığımız yerlerin temizliğiyle uğraşan küçük zenci oğlanlar tutulmuştu. Başka işe bakmazdı bu zenci çocuklar. Sıhhatli neşeli tayfaların hastalıklı, bitik tayfalardan daha verimli olduklarını hele şükür keşfetmişti bu kumpanya. Geminin ikincisi miydim? No sir, ikincisi filan değildim bu teknenin, güverte işçisiydim ben. Bildiğiniz bir işçi. Zaten gemici diye bir şey kalmadı artık, aranmıyor da. Böyle modern bir şilebe gemi diye bakılmıyor ki. Bu yüzden bir makine. Gemicinin ne işi var makinede, öyle değil mi? İstediğiniz kadar gemiden anlaman deyin, siz bile yutmazsınız. Böyle bir makineyi işçisiyle mühendisi yürütür. Gemi süvarisi de mühendistir zaten. Çarkçı ile Los Roma gemici sayılır diyelim. Ama onlar bir de makinistten başka bir şey değillerdir. Yaptıkları iş nedir ki? Manivelayı çevirip dümeni döndürmek. Çoktan geçti deniz masallarının romantizmi. Bana sorarsanız hiçbir zaman yoktu ya, ne yelkenlerde ne de açık denizlerde. Yazarlar istirmiş bu havayı hikayelerinde. Öyle şeyler uydurmuşlar ki bir sürü toy delikanlının kanına girmekten başka işe yaramamış. Bir vakitler kaptanlarla Los Romoların yaşayışlarında romantizm vardı belki, kim bilir. Ama gemiler için düşünülemez böyle bir şey. Gemici demek domuzuna iş görmek demektir. Üstelik de köpek gibi kullanırlar adamı. Romanlarda, destanlarda, operalarda hep kaptanlar övülür. Onların şarkısı söylenir hep. İş görenin kahramanlık şarkısı işitilmemiştir. Asıl işi görenlerin destanları yazılsaydı güzel olmazdı belki. Kaba olurdu. İğrenir, tiksinirdi dinleyenler. Yes sir. Evet, ne diyordum? Ben bildiğimiz bir güverte işçisiydim. Ne iş olsa yapardım. Ama asıl işim boyacılıktı. Dedik ya, makine kendiliğinden işler. İşçilerin boş durmaması gerektiğinden onarılacak bir şey de yoksa durmadan bir yerleri boyatırlardı. Sabahtan akşama dek hiç durmadan. Tuhaftır ama hep de boyanacak bir şeyler bulunurdu. Günün birinde bu hiç bitmeyen boya işine şaşar, denize çıkmayan bütün öteki insanların yalnız denizcilere boya yetiştirmekle uğraştığı sonucuna varırsınız. Ya bu adamlar boya yapmaktan vazgeçerlerse ne halt eder gemiciler? Onun için var olsunlar dersin, boya yaptıklarından ötürü. Hele güverte subayının düşeceği kötü durumu düşünün. Ne iş gördürür işçilere? Adama boşuna para vermezler. No sir. Bol para verdiklerini söyleyemem. İlk 25 yıl hiç işsiz kalmadan eşekler gibi çalışıp 10 para harcamadan bütün paramı biriktirsem, ikinci 25 yılda gene işsiz kalmadan tutumlu yaşarsam, bu ikinci 25 yılın sonunda kendimi orta tabakadan sayar böbürlenebilirdim. Hani Allah'a şükür kara günler için kenara bir şeyler koyabildim diyebilen orta sınıftan. Bu orta sınıf en önemli sınıftır. Bu sınıftan olabilmek toplumun değerli bir üyesi olmak demektir. Değmez mi? 50 yıl çalışıp para biriktirmeye. Böylelikle kendine ahireti, başkalarına yaşamı sağlamış olursun. Hoşlanmazdım kentleri gezmekten. Anvers üstelik sinirime dokunur. Denizcileri kötü, insanları da bir acayiptir. Yes sir. Ama hayat göründüğü gibi yalın değil, aldırmıyor neden hoşlanıp hoşlanmadığımıza. Büyük olaylardan çok küçük, önemsiz gibi görünen şeyler değiştirir yaşayışımızı zaten. Boş dönecektik, mal almamıştık Anvers'ten. Kimse kalmamıştı gemide. Karada geçiriyordu çocuklar bu son geceyi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Okumaktan, uyumaktan usanmıştım. Bugün öğle üzeri paydos edilmiş, dağıtılmıştı nöbetler yeni yolculuk için. Bu yüzden herkes karaya fırlamış, bir tek atma dalgasına düşmüştü. Biliyorsunuz elbet, bizim ülkede kutsal içki yasağı var. Önce küpeşteye yaslandım, denize tükürdüm, sonra aşağılara indim, dolaştım bütün gemiyi. Bomboştu. Limandaki can sıkıcı gümrük yapılarına bakmaktan da bıkmıştım. Vakit akşama yaklaşıyordu artık, bu taraflardan da tek kişi geçmiyordu. Bir yalnızlık çöktü içime ki sormayın. Sallanmayan sağlam bir yere basmak gibi aptalca bir isteğe tutuldum birden. Bir kara parçası duymak istiyordum ayağımın altında. Sokak, hem de insanlarla dolu bir sokak özlemi vardı içimde. Evet, bir sokak görmek istiyordum. Bir sokak, yalnızca başka bir şey değil. Suyla çevrili olmayan bir sokak, sallanmayan, sapasağlam duran bir sokak. Ziyafet çekmek istiyordum gözlerime. Onlara bir sokak göstermem gerekiyordu artık. Daha önce gelseydim, para veremem şimdi. $20 ödünç istiyorum. 5 veririm. Ne halt edilir $5'la? 20 verin. Vermezseniz hastalanırım yarın. Kim boyar mutfak kapısını o zaman? 10. Son sözüm. Ya $10 alırsın ya da hiç vermem. Öyle olsun, ne denir? Alıştık her şeye eyvallah demeye. Başka ne gelir elimizden? İmzala makbuzu, yarın geçiririz listeye. Vaktim yok şimdi. Attım 10 doları cebe, o kadar istiyordum zaten ama 10 deseydim yer yerinden oynardı da 5'ten çok vermezdi. 10 dolardan fazlasını harcamayacaktım. Daha doğrusu harcamak istemiyordum. İnsan bir çıktı mı karaya cebindekini bitirmeden dönmez bilirim. Nöbetçi subayı makbuzu alırken sakın sarhoş olma, burası uğursuz yerdir dedi. Yersiz bir hatırlatma. Buraya geldiğimizden beri günde 2 sefer sarhoş oluyor hepsi. Sonra bana sarhoş olma deniyor. Laf işte. Bana ne içkiden, ben zaten ağzıma damlasını koymam. Hem sarhoş olmayı hani biraz da alıklık sayarım. Tekneden atlarken şu cevabı verdim de, Nasır, ben ağzıma hiçbir zaman bu zehirden koymam. Ben ülkemizin yasalarına yabancı yerlerde de boyun eğerim. Yes sir, içki yasağının kutsallığına inananlardanım. İkinci bölüm. Bu yaz akşamının alacakaranlığında dolaşıyordum sokaklarda. Şu yeryüzü güzel şey, canım sevmeyen var mıdır dersiniz? Ummam. Dükkanların büyük camlarına bakıyor, yanımdan gelip geçenleri süzüyordu. Güzel kızlar deme gerek, vallahi güzel şeyler. Çoğu beni görmeden, bana bakmadan geçiyordu. Ama bakıp gülümseyenlerdi güzel olanlar. Ne güzel de gülümsemesini biliyorlar, vay kafirler. Derken kendimi yaldızlı bir evin önünde buldum. Evin ön duvarı boydan boya yaldızlı, kapıları da ardına dek açık. Bu açık kapılar sanki gel, gir içeri, otur biraz, üzüntülerini unutursun diye sesleniyordu. Üzüntüm filan yoktu. Ama bu çağrış ne de olsa hoşa gidiyor, kalabalıktı evin içi. Giren unutuvermiş dertlerini, neşelenmiş de hemen. Gülüp eğleniyorlar, şarkı söylüyorlardı. Bir de coşturucu bir müzik vardı ki sormayın. Şöyle bir bakayım, evin içi de yaldızlı mı dedim, girdim. Hemen bir oğlan geldi, güldü, beni bir masaya oturttu, bir de şişe koydu önüme. Nerede olduğum yüzümde yazılı anlaşılan. Oğlan bana önce anlamadığım bir söz etti, sonra İngilizce, ''Mon ami içiniz, öteki konuklar gibi eğlenmeye bakın.'' dedi. Ne güzel şey, herkes gülüp eğleniyordu burada. Haftalarca yalnız deniz görmüş, yalnız boya kokusu almıştı burnum. Ben de eğlenirim dedim, karar verdim neşelenmeye. Ne olduysa o zaman oldu işte. Çünkü ondan sonra artık hiçbir şeyi tam anımsamıyorum. O delikanlıyı suçlamıyorum içi getirdi diye. Ama içki yasağını suçluyorum. Bizi fırsat düşkünü yapıyor. Karşı koyamaz bir duruma kor yasaklar kişiyi. Başkalarının koyduğu yasakları hiçe saymak, onları çiğnemek içimizde vardır da ondan. Uzun bir süre yanımı yöremi sis kapladıydı sanki. Sonra kendimi güzel bir kızın odasında buluvermiştim. Geç olmalıydı. Well, mademoiselle, saat kaç? Adam, sen de güzel çocuk. Yes, gentlemen, yemin ederim ki güzel çocuk dedi bana. Uyum bozanlık etme, göster kibar olduğunu. Duygulu bir kadını yalnız mı bırakacaksın gece vakti? Hırsızlar vardır belki, çok korkarım hırsızdan, öldürebilirler beni. Ben bir Amerikan delikanlısıydım sapına kadar. Kimsesiz bir hanımefendiye nasıl davranılacağını bilirdim. Soluk almaya başladığım günden beri kafama şunlar sokulmuştu. Kibar davranacaksın kadınlara. Bir kadın bir dilekte bulundu mu senden, ölümü göze alacak, yerine getireceksin isteğini. Ben de öyle yaptım, kaldım onun yanında. Limana fırladım sabah erkenden ama Tuscaloosa yoktu. Bomboştu yeri, gitmişti. Yurda, güneşli New Orleans'a beni almadan. Analarını yitirmiş çocuklar, evleri yanmış insanlar, binicileri vurulmuş hayvanlar gördüm. Bilirim, acıklı şeylerdir bunlar. Bir denizcinin tek başına yabancı bir yerde kalması bütün bunlardan çok daha acıklıdır. Gemisi onu almadan gitmiş bir denizciyi düşünün. Bir denizci düşünün ki bırakılıvermiştir. Üzüntüsü bir çocuk gibi ağlaması yabancı yerlerde kalmasından değildir. Alışıktır yabancı yerlere. Kendini üzgün duymaz isteyerek kaldığı zaman. Ana yurdu saydığı gemi onu almadan giderse kimsesizliğini, yalnızlığını, değersizliğini işte o zaman duyar. Onun için de üzgündür. Bir saatçik bile olsun beklememiştir. Onsuz da bakabilmiş demek başının çaresine. Demek ha varmış, ha yokmuş bu adam. Oysa kıyametler kopar, geminin bir yerinden eski bir çivi düşse. Ama daha dün geminin yüzebilmesi için önemli olan denizci, bugün o eski çivi kadar önemli değildir artık. Gözden çıkarılamaz o eski çivi. Ama geride kalan denizciyi arayan, soran olmaz. Tersine gündeliğinden kurtulur kumpanya, sevinir bile belki. Oysa gemisiz bir denizci sokaktaki pislikten farksızdır. Şuracıktan denize atlasa geberse kediler gibi sormazlar. Kimdir, nedir, merak bile etmezler. Yabancının biri, denizcidir herhalde. Bütün söyleyecekleri budur. Kendine gel oğlum, bir tekme attım kırılmaya yüz tutan umuduma. Çabala iyileştirmeye kötüyü, bak kötü diye bir şey kalır mı o zaman? Sat anasını be, dünyada başka tekne mi yok, okyanus öylesine büyük ki. Bir başkası gelir elbet, belki daha da iyidir. Sahi kaç gemi vardır denizlerde? Herhalde 500.000 filan olmalı ha. Bunlardan birine de bir güverte işçisi gerekir elbet. Sonra Anvers büyük bir liman. Bu 500.000 gemide bir boy uğrar buraya besbelli. Ama bugün olmazsa yarın olurmuş, ne çıkar? Nasıl olsa uğrayacak olduktan sonra buraya. Elbette canım, sabırlı olmalı. Bay güverte işçisi, lütfen yalvarırım. Komşu tekneye gitmeden önce bana gelin. Birini arıyorum, sizin gibi olmalı diyecek değil ya hemen kaptanın biri. Ne oluyoruz canım, patlamadık ya. Çok kafam takılıyor şu vefasız Tuscaloosa'ya. Nasıl takılmasın? Kız gibiydi kafir. Kim derdi ki böylesine vefasız çıksın? Hepsi böyledir bu Yezidlerin, hepsi, hepsi. Yemekleri de ne iyiydi. Pasta yiyorlardır bu saatte piçler. Tabii benim payımı da. Bari Slim yese payımı. Bob serserisi bırakmaz ki. O zıkkımlanmıştır Yezid herif. Gelmediğim anlaşılıncaya dek eşyalarımı da karıştırır piç. Hemen paylaşırlar eşyalarımı. Gemi ikincisine de her şeyini birlikte almış derler. Öyle namussuzdurlar, bilmez miyim? Slim'i severim ama ona da pek güvenilmez. Kokulu sabunumu az mı aşırdı? Ne o küçük bey bayağı sabunla yıkanamazmış. Ah sen ne ütülü Broadway tayısın sen. Yes sir, görseydiniz kendisini inanmazdınız ama yemin ederim ki bu Slim denilen herif hep aşırırdı sabunumu. Pek umursamıyorum burada kaldığımdan ötürü ama tek meteliğim yok, ondan sıkılıyorum. O güzel kız vardı ya, hani yanında kalmıştım dün gece. O bana sevgili anasının çok hasta olduğunu, ilaç alacak parası olmadığını söyledi. Ben de anasının ölümünün sorumluluğunu alamazdım üstüme. Verdim bütün paramı kızcağıza. Neme gerek, çok içten, çok sıcak teşekkür etti. Anasını ölmekten kurtardığınız için size teşekkür eden güzel bir kızın sesini dinlemekten daha tatlı bir şey olabilir mi? No sir.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.